Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Doçent Doktor Mustafa Hatipler'le Rumeli türkülerini konuşacağız programın ilk dakikalarında. Uçar köşemizde ise bugün aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le Eşimi Anlamak İstiyorum kitabı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz bir müzikle başlıyoruz.
Thank you.
Tuna Boyu'nda. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Tuna Boyu'ndan köşemizle yayınımız sürüyor. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz iyi, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Bugün bir de
ben de çok mutlu oldum.
Bugün bir de türküleri çok severim ve özellikle Rumeli türkülerini çok severim. Tuna Boyu'ndan o türküler nasıl yakılmış, nasıl bugünlere gelmiş gerçekten sizden dinlemeyi çok çok yürekten istiyorum ve diliyorum.
Evet, bugün öyle bir Rumeli türkülerinden bir giriş yapacağız ama yüreğimiz ne kadar yanacak, bizde ne kadar etkisi olacak, onu program akışında hep beraber hissedeceğiz diye düşünüyorum.
Evet.
Başlayalım mı?
Tabii ki hocam. Şimdi türküler sizin de söyleyeceğiniz gibi bazen yürekleri yakıyor ama bazen sevinçleri anlatıyor. Hem acısıyla hem tatlısıyla türküler aslında bizim yüreklerimizden kopup gelen çok değerli, çok kıymetli nameler. Bakalım Rumeli türkülerinde nasıl hayat bulmuş, sizden dinleyelim.
Şöyle, öncelikle şöyle söyleyelim Sezen Hanım, Rumeli coğrafyamızın bütün diğer parçaları gibi en çok türkülerin yakıldığı bir diyar, özellikle de Tuna Boyu bu anlamda çok daha zengin bir kültüre sahip. Ama izin verirseniz ondan önce, yani bir Rumeli türküsünün hikayesinden önce, sizin de türküleri çok sevdiğinizden cesaret alarak bir nebze de olsa türkülerimizle alakalı bir şeyler söyleyelim dinleyenlerimize. Ve türkülerimizin ruhunda nelerin saklandığından biraz mevzu açalım. Türküler bilirim diye başlayalım. Türkülerimiz her birinden ayrı bir özlemin, her birinden ayrı bir hüznün dumanı tüter. Türküler bilirim. Dom dom kurşunu gibi gelir oturur insanın yüreğine. Türküler bilirim, sevdayı, hasreti, özlemi gönül mendiline bir nakış gibi işleyen türküler. Bizim türkülerimiz, yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya, bizim türkülerimizdir söylenen, konuşan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir, kilimlerimizdir diyor Yavuz Bülent Bakiler hocamız. Onu da saygıyla yad etmiş olalım.
Ne güzel, ne güzel yazmış.
Hasret kokar, gurbet kokar. Kiminde nereden geldim İstanbul'a, tutuldum kaldım avare diye bir ses yükselir. Bir ayrılığın, bir özlemin ifadesi olur. Kiminde telli turnam, selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına diye şaha kalkar hasretin çığlığı. Türküler bilirim, acıyı, özlemi, köşeleri tütün ateşiyle yakılmış deruni bir şukkaya yazılıp sonra cam bir şişe içinde umut deryasına bırakılmış türküler. Türküler bilirim, Rumeli türküleri, bizim türkülerimiz, göğsümün sol yanını acıtan türküler. İçinde mutlaka bir göç, içinde mutlaka bir kavga, İçinde mutlaka bir sevda, içinde mutlaka bir hasret yaşatan türküler. Türküler bilirim Sezin Hanım, Üsküp'te, Estergon'da bir atar damar gibi davullar, zurnalar ve serhat türküleri. Türküler bilirim Rumeli'nin, Balkanların sürgünlerini, ayrılıklarını barındırır içinde. Bazen çıkayım gideyim şu Rumeli'ne diye öykünür. Bazen kırmızı gülün alı var diye yakınır. Bazen Arda boylarına ben kendim gittim diye haykırır. Türküler bilirim Rumeli'den. Dayler dayler, ciran dayler, yüzüm güler, kalbim ağlar diyerek yürek yangınlarını başlatan türküler. Bizim türkülerimiz. Belgrad'da neylediler, nettiler, top attılar, kalelerin yıktılar, sağ bedene yeşil bayrak diktiler. Aman imdat diye ağlar Belgrad diyerek Belgrad'ın ağlayışını anlatan türküler. Türküler bilirim kimisi Safiye'ye, kimisi Ramize'ye, kimisi Duriye'ye, kimisi Recep'e, kimisi Dramalı Hasan'a, kimisi Zuhre'ye, kimisi Nadire'ye, kimisi Kadriye'ye yakılmış, yazılmış türküler. Türküler bilirim, Rumeli'nin dağlarında ayazlanmış, doruklarında yalazlanmış, düğünlerinde sazlanmış, gönül oyuklarında gizlenmiş, göllerinde yazlanmış, yangınlarında alazlanmış, kavgalarında palazlanmış türküler. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ay yârim mahşere kaldı diye tutku yüklenmiş, uzun bir vuslatı kabullenmiş türküler. Türküler bilirim, üsküvün içinde kumaş biçerler, sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yardan geçmem, zor gelir bana diyerek olunmaz sevdaların kahırlarını taşır. Türküler bilirim, Rumeli'nin dağlarını, ovalarını, şehirlerini, nehirlerini söyler. Bazısı Maya Dağ'dan söz eder, bazısı manastırın ortasında var bir havuz diyerek manastırdan, bazısı Vardar'dan, bazısı Kırım'dan, bazısı Belgrad kalesinden, bazısı Köstencenin içi pazar, jandarmalar jurnal açar diyerek Köstence'den söz eder. Türküler bilirim Şumlu'dan, Deli Orman'dan, Tuna kokan, Tuna söyleyen, Tuna'yı yaşayan ve Tuna'yı yaşatan türküler. Hatta Tuna yalısında tuttular beni, vallahi kardeş tuttular diye bir kavgayı anlatan türküler. Türküler bilirim, ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, bir deste gül hem elinde hem kucağında diye naif bir özlemi, sarı gülüm var benim, garip gönlüm var benim, ölüm var, ayrılık yok, böyle de kavlim var benim diyerek büyük bir sevdayı anlatan türküler. Türküler bilirim, yağma yağmur, esme bire deli rüzgar, yarim yoldadır diye bir çaresizliği söyleyen, diğer yandan da bülbülleri har ağlatır, aşıkları yar ağlatır, ben feleğe nettim, neyledim ki, beni her bahar ağlatır diye sitemeden türküler. Bir yandan da ayağına giymiş sedef nalini, aşka düştün, kimse bilmez halimi diye ağlayan, ağlatan türküler. Türküler bilirim, kadim medeniyetimizin bağrından çıkmış bir alev topu gibi yuvarlana yuvarlana gelip kokusunu, çığlığını Anadolu toprağına, Rumeli toprağına bırakmış ve önündeki bütün duvarları yıkmış, ateşten bir nehir olmuş ve o ateşten nehir olduktan sonra da gönüllere sıcak bir kurşun gibi sevdalara akmış türküler. Velhasılı kelam Sezin Hanım, bizim türkülerimizde gizli gizli kanayan bir yaranın acısı durur. Kelimeler kara saplı bir hançer gibi. O yaraya dokundukça o yara şerhalaşır, büyür ve o yaradan kan gelir. Yavuz Bülent Bakiler'in sözüyle bu bahse küçük bir virgül koyalım. Bizim türkümüzde gurbet var artık, hasret var, yürek var, toprak var balam. Bizim türkülerimiz böyle işte.
Ay hocam, öyle güzel anlattınız ki inanın şimdi böyle duygudan duyguya geçtim her bir cümlesinde, her bir türküsünde. Ne kadar da güzel derlemişsiniz hepsini böyle.
Evet, daha çok var ama bu 20 dakikada bunları anlatamayız diye kestirmeden gittik böyle.
Çok çok güzel olmuş. Sesinize, soluğunuza sağlık. Öyle de güzel, tatlı tatlı anlattınız ki. Devam edelim hocam. Buyurun, ben zevkle
dinliyorum. Devam edelim. O zaman gelin bir bu türkülerden, bu az önce bahsettiğimiz türkülerin içinden bir türkümüzden devam edelim. Ve bu türkü Rumeli türküsü ama biraz daha genelden, biraz daha özele alalım. Tuna boyu türküsü. Programımızın, bölümümüzün adını taşıdığı için söylüyorum. Bu türkümüz geçmişte Tuna'yı, bugün gönülleri titreten bir türkü olsun. Bu türkünün gönülleri titreten bir hikayesi olsun diyelim ve başlayalım bugün ilk defa bir türkümüzü anlatmaya.
Hangisiyle başlıyoruz?
1800, evet, şimdi onu birazdan zaten anlayacaksınız. İsmini söylemedim özellikle. Hı hı. 1860'larda yakılan bir türkü bu Sezin Hanım. 60'lardan, demek ki yaklaşık 200 yıla yakın bir zamandan bu tarafa hala dipdiri, hala dün yaşanmışçasına yüreklerimizde varlığını hissettiren bir türkü. Bunu yaşatan ve yüreğimizde hep bir sızı bırakan bir türkü bu türkü. Bu türkünün hikayesine başlayalım. Türkümüz bizim ince donanmamızın kışladığı, Tuna ince donanmamızın kışladığı iki tane yer var. Bunlardan birisi Rusçuk, birisi de Vidin. Türkümüz Rusçuk'un köylerinde geçen bir olaya istinaden yakılmış bir türkü. Oradan girelim. Rusçuk'un Taban ve Maratin'de iki tane köyü var. Bu köyün sakinleri o günden bu tarafa Alişi'nin kaşlarını ve Gülsüm'ün Tuna'ya karışan gözyaşlarını hala anlatırlar, dururlar. Ve Allah-u Alem kıyamete kadar da Alişi'mizin kaşları, Gülsüm'ümüzün Tuna'ya karışan gözyaşları anlatılmaya devam edecek. Gülsüm, hikayede geçen Gülsüm, Alişi'ni henüz 15 yaşında tanımış ve sevmiş ve ona sevdalanmış. Henüz 15 yaşındayken Gülsüm Alişi'ne aşık olmuş. Hikaye böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Zamanla tabii aynı şekilde Alişin de kalbinde Gülsüm'ün sevgisi, sevdası boy vermiş, filizlenmiş. Zamanla Aliş adeta Gülsüm'ün oturduğu Maratin köyündeki Gülsüm'ün evini hayat bağı yapmış ve çepeçevre kuşatıldığı ağı kendine hayat bilmiş. Yani sıklıkla evin etrafında dolanmış Gülsüm'ünü görme hayaliyle, bu arada saate bakıyorum, zamana dikkat edeceğim.
Var hocam vaktimiz. Estağfurullah,
evet.
Ne demek, var vaktimiz,
evet.
Zevkle dinleyiniz.
Neredeyse Gülsüm'ün her tebessümü, her gülücüğü Ali'nin yüreğinin sevinç haline gelmiş. Gün gelmiş, gün geçmiş, bu sevda büyümüş, kök salmış, dal budak salmış, çınar olmuş. Ama Aliş'in askere gitme çağı gelmiş. Aliş askere giderse, yani evlenmezden önce askere giderse, Gülsüm'ün babasının Mahmut Ağa, Eşraf'tan ve oranın zenginlerinden birisi, Mahmut Ağa'nın kızını Aliş'e değil de daha Aliş'e göre daha denge olarak gördüğü birine evlendireceğini az çok tahmin eder ve bilirmiş. Ama işte bilirsiniz, gönül ya bu.
Evet.
Hep olmazı, hep imkansızı ister ya. Aliş'in hikayesi de böyle. O da böyle bir sevdanın peşinde. Neticede derler ya, elçiye zeval olmaz. Aliş de elçiye zeval olmaz hesabıyla bir elçi bulmuş ve sevdiği kızı, kızın babası Mahmut Ağa'dan istetmiş. İstetmede bir problem yok, kusur yok. İsteme işlemi tamam ama bir anda Aliş'in dünyası yıkılmış, ters yüz olmuş. Yani ne derler, gökyüzü başına dökülmüş. Babası kızını, yani Mahmut Ağa Gülsüm'ü Aliş'e vermek istememiş. Bu durumda günlerce düşünen Aliş çok da fazla hesap kitap etmeden kendisine kalan tek yolu, tek çıkış yolunu kullanmış. O da ıstırabını içine gömüp o diyardan kopmak. Öyle de yapmış. Aliş almış başını, doğru asker ocağına koşmuş. Tam 6 yıl Gülsüm'ünün yüreğinin, Gülsüm'ünün sevgisini, sevdasını yüreğinin derinliklerinde saklayarak vatan için adım atmış, nefes almış, yürek taşımış. O elden, o ele derken 6 yıl bitmiş, Aliş askerliğini bitirmiş, tekrar memleketine geriye dönmüş. Ama bu 6 yılın içinde Gülsüm'ün hayali daha canlı bir şekilde ufkuna serilmiş. Ata yurdunun yollarını düşünce üstüne düşünce ile tüketmiş, duvarlara çentik yazmış, kavuşma günü için adeta gün saymış. Tabi askerlik bitip dönünce Aliş'in dönüşü Gülsüm için de yeniden bir hayat olmuş. Gülsüm de günlerine gün ekleyerek, aylarına ay ekleyerek, yıllarına yıl ekleyerek Aliş'ini beklemiş. Hiç kimseye gönlünü kaptırmamış. Ne biri bir başkasına yar olmuş, ne öteki bir isteyenine benim gönlümde sana da yer var demiş. Yani hiçbirisi ne Aliş ne Gülsüm kalplerine, gönüllerine hiç kimseye yer açmamışlar. Ve bu sevdaları gönüllerinde dal budak salmış. Netice itibariyle Mahmut Ağa'yı razı etmek için bir sürü insan araya girmiş ama Mahmut Ağa bir türlü kızı Gülsüm'ü Aliş'e vermiyor. Bakmışlar ki bu iş böyle olmayacak. Gülsüm bir tarafta, Aliş bir tarafta, en sonunda karar vermişler. Ve bir gece yarısı Gülsüm toplamış bohçasını koltuğunun altına, koltuğun altına aldığı gibi bohçasını Aliş'in ardına düşmüş. Sevdası uğruna bir şeyleri göze alan insanları ben çok kutsallıyorum. Rahmetli anacığım da rahmetli babacığımla kaçarak evlenmiş bu arada.
Ne güzel
hikaye. Yani bu kısmında benimle alakalı da bir şeyler var. Aliş yanında barındığı, hayvanlarını koştuğu Ömer Ağa'sının evine getirmiş Gülsüm'ünü. Ve Mahmut Ağa'nın ikna edilmesini beklemiş. Gerçekten de 7 yıl süren bu sevda sonunda iki köy halkı seferber olmuşlar. Neticede Rusçuk müftüsü devreye girmiş ve Mahmut Ağa'nın gönlünü yapmış. Baba sonunda bu evliliğe evet demiş. Böylece iki köy halkı bayram etmişler ve başlamışlar düğün hazırlıklarına. Hikayenin, Sezin Hanım, hikayenin buraya kadar olan kısmı çok zor, çok metanetli ama asıl düğün bundan sonraki kısmında, ne yazık ki bundan sonraki kısmı daha da zor.
Evet.
Düğün hazırlıkları başladığı bir sabah Aliş erkenden kalkmış, faytonlarını koşuyor, faytonunu yıkamış, atlarını koşmuş, doğru Ömer Ağa'nın yolunu gözlemeye başlamış. Ömer Ağa gelmiş, elinde bir gümüş saat, Aliş'i yanına çağırmış, demiş ki oğlum bu benden sana düğün hediyesi, çok değerli bir gümüş saat, istersen kullan, istersen parasını kullan, benim sana hediyem demiş, alnından öpmüş, hediyesini vermiş. Ve hep beraber faytona binerek çarşının yolunu tutmuşlar. Rusçuk'a gitmişler. Rusçuk'un içinden bilenler varsa dinleyenlerimizden bilirler. Tuna'nın kollarından olan Lom çayı akar. Bu Lom çayının da bizim Edirne Tunca Nehri gibi ikiye bölünerek akar. Bir kolu Bahriye Kışlası ve Değirmen altından geçer. Diğer kolu da Saray Mahallesi'nden geçer Lom çayının. Ve aşağı bu iki kolu arasında 500 metre bir mesafe vardır. Aynı zamanda da o dönemde bu Lom çayının Bahriye Kışlası yanından geçen kolundan kolun üzerinde bir taş köprü var. Hala izleri var taş köprünün. Diğer tarafta da bugün artık esamesi dahi olmayan bir tahta köprü var. Şiddetli yağmurlar yağdığı zaman o zaman da yakın zamana kadar bu iki Lom çayının iki kolu arasında su taşar ve arasında olan kısmı toprak parçasında seller sular götürürmüş o zaman. O günde iki günden beri yağan delice bir yağmur var. Yağmur dinmiş ama kara bulutlar hala Rusçuk'un gökyüzünü bırakmamış bir türlü. Aliş Rusçuk Varna demiryolu yapımında çalışan mühendislerimizden birini şehir dışına götürmek için faytonunu almış. Hareketlerinden bir süre sonra birdenbire gökyüzü kararıp yağmur yeniden başlamış ve an be an gitgide yağmur şiddetlenmiş. Artık şimşekler sık sık gökyüzünü aydınlatır hale gelmiş. Aliş atlarını zapt edemez noktaya gelmiş. Ürkmüş çünkü atlar. Saat kulesi altındaki bayırı zorla inmişler. Bahriye kışlasını ve taş köprüyü geçtikten sonra tam tahta köprüye girmişken birden su baskınına uğramışlar. Yakın zamanda Kastamonu'da gördük. Köprü ile birlikte Aliş'in yolcusu mühendis ve atlar, fayton hep beraber Tuna'ya karışıp gitmişler.
Evet.
Bu kara haberi alan Gülsüm çarşafına sarıldığı gibi sokağa fırlamış. Koşa koşa ağlaya ağlaya Tuna kıyısına varmış. Tuna'ya vardığı zaman gökyüzü bulutlu, hava hala serin, hala ufak ufak yağmur var. Ama yağan şiddetli yağmurdan yerler zaten ıslak ve çamur. Gülsüm ağır ağır akan ve yer yer kaynayan Tuna'ya doğru koşmuş. Tuna'ya gelince şöyle bir bakmış Aliş'ini görürüm diye. Tam da böyle Lom çayının Tuna'ya karıştığı yerdeki iskeleye doğru koşmuş. Ve bu arada da her önüne çıkana seslenmiş, sormuş. Görmedin mi Civan Alişimi Tuna boyunda? Görmedin mi Civan Alişimi Tuna boyunda? Görmedin mi Civan Alişimi Tuna boyunda diye karşılaştığı herkese sormuş. O bu sözleri söylerken yavaş yavaş sesine de gözyaşı sinmiş. Ümitleri gitgide sönmeye, korkunç acı yüreğini ezmeye başlamış. Bir süre daha yürümüş Gülsüm ama yine karşına çıkan herkese aynı soruyu sormuş. Görmediniz mi Civan Alişimi Tuna boyunda? Civan Alişimi Tuna boyunda gören var mı? Ama hiçbirinden cevap yok. Etrafta kimsecikler kalmamış. Nihayet Gülsüm dilinde görmedin mi Civan Alişimi Tuna boyunda cümleleri, kelimeleri olduğu halde bir taşın üzerine çöküp gözlerini Tuna'ya dikmiş. Hıçkıra hıçkıra ağlarken bütün vücudu sarsılır vaziyete gelmiş. Alişin'in sevimli yüzü, gülüşü, kara kaşları gözlerin önünde bir canlanıp bir kayboluyor. Ağır ağır oturduğu yerden doğrulmuş, Alişin'in artık yok olduğu düşüncesi feryat olup yankılanmış içinde defalarca. Dayanılmaz bu acı karşısında birden kollarını açarak Gülsüm kendini Tuna'nın koynuna bırakmış. Tuna'nın sarı dalgaları arasında bir süre çırpındıktan sonra o da Aliş gibi gözden kaybolup gitmiş. İşte 1862'de yaşanan bu olaydan sonra en uz hatırası sıcakken o bölgede Rusçuk'ta Şalimi Türk'ü yakılmış. Aliş'in kaşları kara, sen açtın sineme yara, bulamadım derdime çare, görmedin mi ah Civan Alişimi Tuna boyunda. Evleri var hane hane, benleri var tane tane, saramadım kana kana, görmedin mi ah Civan Alişimi Tuna boyunda. Evleri var su başında, benleri var sol kaşında, saramadım genç yaşında, görmedin mi ah Civan Alişimi Tuna boyunda. İşte böyle Sezin Hanım.
Ay vallahi.
Ne demiştik?
Değerli hocam.
Bizim türkülerimizde evet. Gizli gizli kanayan dünyanın evet. Acısı durur demiştik.
Evet.
Kelimeler kara saplı bir hançer gibi o yaraya dokundukça yara şerhalaşır, yaradan kan gelir demiştik.
Evet.
Gerçekten de bizim türkülerimizde hep bir gurbet var. Bizim türkülerimizde hep bir hasret var. Hep bir hüzün var. Bizim türkülerimiz boğazda bir yumruk, gözde gözyaşı, zihinde bir düğüm, yürekte bir ağrıdır.
Değerli hocam. Diyelim. Tam da bu hikayenin üzerine müsaadenizle biz de Safiye Aylan'ın o muhteşem sesinden Görmedin mi Civan Alişimi Tuna boyunda? Yani aslında isim olarak Alişim'in Kaşları Kare türküsünü dinleyelim mi? Sizi de böyle bu türküyle sevgi ve saygılarla uğurlayalım
çok
değerli hocam.
Ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ederim.
Görmedin mi? Ah aslan alışımı tuna yürü. söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Söz Uçar köşemizde aile danışmanı yazar Saliha Erdim bugün telefon konuğumuz. Sayın Erdim, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk değerli hanımefendi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Erdim'in yazdığı çok harika bir kitap var. Uzun da bir kitap, böyle yaklaşık 400 sayfa. Devamı da gelecekmiş. Ben şimdi az önce Sayın Erdim'den öğrendim. Bu ilk kitabımız, eşler arasındaki sorunların birbirine doğru aktarılabilmesi için gerekli temel açıklamaları içeriyor. Ve eşler arasında gerçek hayatta yaşanmış sorunları ve bu sorunların tespitini özellikle çözüme yönelik terapileri konu ediyor. Eşimi anlamak istiyorum kitabı. Tabii bu dediğim gibi birincisi aile içi iletişimin temelleri bir. Ben az önce Sayın Erdim'den ikinci kitabın yolda olduğunu öğrendim. Aynen. Tabii değerli açıklamaları kendisi yapsın lütfen. Buyursunlar.
Estağfurullah. Benim birinci kitabım Kendime Yardım Etmek İstiyorum isimli kitabımdı.
Evet.
Bu aile içi iletişimin temellerinin birinci kitabı. İnşallah ikincisini de bu yarından itibaren şöyle birkaç günlük kampa gireceğim. Neredeyse bitmek üzere. Onun son hazırlıklarını yapıyorum. Rabbim gerçekten çok değerli kullarının ihtiyacını giderecek, faydalı olacak güzel bir kitap olmasını nasip etsin cümle yazarlarımızla birlikte inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerinize sağlık. Dedim ya, şöyle kitabı biraz okuma fırsatına sahip oldum sevgili dinleyicilerimiz. Gerçek hayattan örnekler de olduğu zaman insan diyor ki okurken, aa evet, bu da böyle bir şey de benim başıma gelmişti. Aa evet, işte böyle bir şey komşum yaşamıştı. Ona da aslında bir, hani dediniz ya, terapi niteliğinde diye. Çok çok evet. Güzel terapi niteliğinde, telkin niteliğinde cümleler de yer alıyor. Evet, bazen sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi kendimize yardım etmek istiyoruz. Her zaman birine danışamıyoruz, biriyle görüşemiyoruz ne yapabileceğimiz konusunda. İşte tam da bu noktada bu değer kaynak bize yol gösterici olacak. Dolayısıyla emeklerinize sağlık diyerek başlamak istiyorum. Şimdi eşimi anlamak istiyorum demişiz ya Sayın Erdem.
Evet.
Biz eşlerimizi niye anlayamıyoruz? Şu konuyu bir ortaya koyalım mı? Kadınlar erkekleri, erkekler kadınları anlamak istiyor da bazen başaramıyoruz bunu. Neden başaramıyoruz?
Şimdi değerli hanımefendi, önce bir basamaktan başlayabilir miyim?
Elbette.
İzin verirseniz sizin sorunuza cevap vermek
ne
için.
Demek, elbette.
Teşekkür ederim. Öncelikle bir meselenin olmasından önce bizim karşımızdakine nasıl bir niyetle yaklaştığımız, nasıl bir dil ve üslupla yaklaştığımız önemli. Ondan bir tık daha önce de kendimizi nasıl gördüğümüz, kendimize nasıl bir hayatı layık gördüğümüz, hayatımızdaki ideallerimiz neler, hedeflerimiz neler, karşımdaki insana kendime değer verdiğim kadar değer veririm. Kendimi seviyorsam karşısındakini de severim. İnsan kendisi yaşamadığı, tanımadığı duyguları karşısındakine de hissedemez ve hissettiremez. O yüzden öncelikle yeryüzündeki bütün insanlar biriciktir ve her insanın saygı duyma, değer görme, anlaşılma ve anlaşıldığına göre hareket edilme hakkı vardır. Böyle bir beklentisi vardır. Ve bu da benim görevimdir. Bu kitabın ismi herkesin kendisine hitap etmesi adına böyle kondu. Ben anlayacağım, ben yapacağım. Çünkü herkes karşısından kimden beklediğinde ya da beklediği şey realist olmadığında o zaman işler çıkmaza giriyor. Aslında anlayamadığımız için değil. Benim ihtiyacımı karşımdakinin anlamadığını düşündüğümde ya da soruna benim bakış açıma göre cevap vermediğinde, karşılık vermediğinde ya da onu çözmeye çalışmadığında o zaman ben diyorum ki beni anlamadı. Belki de ben onu anlamadım.
Çok önemli bir nokta.
Mesela evet. Benim kendime bir duam var değerli hanımefendi. Allah'ım doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et.
Amin.
Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl.
Evet.
Ben karşımdaki insanın bana nasıl davrandığıyla ilgilenmiyorum. Senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum. Diye bunu bana nasip et diye Rabbime dua ediyorum.
Ne güzel.
Yani ben anlaşılır olmalı. ve karşımdakini de mutlaka anlamak niyetiyle dinlemeliyim. Eğer ben karşımdakine değer veriyor ve onu gerçekten içten dinliyorsam ve o durumda benim canımı yaksa da, canımı sıksa da, bana zorluk verse de objektif olarak evet karşımdaki haklı, ben bunu yapmalıyım. Ben ya da şunu yapmamalıydım diye bir hakkaniyetli, objektif bir değerlendirmeyle tespit yapabiliyorsam hayatta hani bir patoloji olmaksızın anlaşılmayacak insan yoktur. Evet. Herkes anlaşılabilir ama ben anlama ve anlaşılma kriterlerini kendime göre belirlediğimde karşımdakinin de benzer kriterleri oluyor. O zaman kimse kimseyi anlamıyor konumuna düşüyor.
Peki ne yapacağız tam da bu noktada? Çünkü biz çok haklısınız ifadelerinizde. Hep şöyle cümleler kurarız. Sen beni anlamıyorsun. Ama hiç demeyiz ki ben seni anlamıyor olabilir miyim acaba? Hep karşımızdakini aynen suçlarız değil mi? Hep karşımızdakinin aynen bizi aynen anlamadığını düşünürüz. Ne yapabiliriz aynen bu noktada?
Hanımefendi öncelikle bir mesele varsa bu meselede benim ne kadar dahlim var? Bir defa dahlim var o kesin. Hı hı. Bunun ne kadarı bana ait? Bunu anlamaya hazır olmalıyız.
Evet yani aslında hiçbir sorun tek taraflı değildir değil mi? %100 bir taraf suçlu kesinlikle değildir. Evet.
Oranları farklı olabilir evet ama eğer bir ailede ailenin temelini eşler oluşturuyorsa ve o eşlerin arasında bir sorun varsa bunun tek kişilik olma imkan ve ihtimali yok. Sadece herkes konuşurken karşısındakini Rabbimizin çok kıymetli bir emaneti gibi gördüğünde, çok değer verdiği bir insana duyduğu saygıyı duyduğunda, çok değer verdiği bir insana yaklaşır gibi yaklaştığında o insan bunu hissedecek. Onun da anlaşılamama gibi bir sıkıntısı varsa ya da anlaşılır olamama gibi bir sıkıntısı varsa o da bu pozisyona göre pozisyon alacak ki sizin duruşunuz duruş öğretir. O da size karşı daha anlayışlı, daha alttan, daha açıklayıcı ve anlaşılır olmaya gayret edecektir. O yüzden de İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki değerli hanımefendi, doğrunun gölgesi de doğru olur. Biz muhataplarımızın hak ettiği değeri ona vererek konuştuğumuzda, suçlamadığımızda ki bir insan suçlandığında savunmaya geçti.
Tabii geçtiğini tabii öyle değil mi? Bu sefer aradaki iletişim bambaşka bir yöne evrilmeye başlıyor. Yani aynen aslında sorun çözülmüyor. Tam tersi bu sefer o suçlamanın neden yapıldığı, beni neden suçladın, sen bana bunu neden söyledin tamamen sen diline dönüşüyor iş. Ve çözüm odaklı değil de tam tersi tartışma odaklı bir iletişim ortaya çıkmış oluyor.
Aynen öyle değerli hanımefendi.
Sayın Erdem, siz şöyle buyurun bir cümle kurmuşsunuz kitabınızda, bu ilginç ve güzel geldi bana. Daha iyi olmamanın mazereti yoktur diyorsunuz.
Evet,
yok mu gerçekten?
Kendim için benim ürettiğim bir slogan.
Evet.
Daha iyi olabilirim. Allah bunu bana lütfetmiş. Ben şu anda değerli hanımefendi İngilizce sınavlarına giriyorum. Dün de YDS'ye girdim.
Ya, maşallah.
Allah razı olsun.
Okumayı
yeteri
hiç kıramadınız.
Yeteri kadar hazırlanamadım. O yüzden de çok fazla puan beklemiyorum. Zihnim aktif kalsın diye girdim. Hı hı. İki defa da yük bile girdim. Kazanamayacağımı bilerek. Niye? Gündemimden düşmesin. Sorulara aşina olayım. Birkaç kelime aklımda bulunsa kârdır diye. Aile danışmanlığı yüksek lisansını bitirdim. Şimdi tezli için İngilizce bariyerini aşmaya çalışıyorum. Yaşım 65.
Maşallah.
Allah nasip ederse inşallah Rabbimizin izniyle şakır şakır İngilizce eğitim verecek kadar, ondan sonra da Arapça eğitim verecek kadar yabancı dilimi geliştirmek istiyorum Rabbimin izniyle. Bunun için çalışıyorum. Benim çocuklarım beni okurken, beni sınava girerken, beni çalışırken hep daha iyi olma gayreti içinde görürlerse ben bir model olma özelliği taşıyarak çocuklarıma olumlu bir zihinsel kayıt yaptırmış olurum. Yaptıklarımız konuşur. Bizim dilimizin konuştuğundan ziyade yaptıklarımızın sözleri çok daha etkili olur çocuklarımıza. Ve üstelik ben şunu biliyorum değerli hanımefendi. İlerlemeyen geriler diye bir prensip var. Benim bugün kelime hazinem okumayı bitirdiğim anda giderek daralacak. Çok az bir kelimeyle konuşacak. Çok az bir kelimeyle kendimi ifade edecek. Ve karşımdakilerin de anlama seviyem o derece daralacaktır. Benim perspektifimin geniş olması, insana verdiğim değerin artması, Allah'la kul ilişkisinin düzelmesi, kendi yuvam, çocuklarım ve birlikte olduğumuz, bu dünyada yaşadığımız değerli kardeşlerimiz için kendini geliştirmekten daha iyi bir hizmet veremem. O yüzden de ben her an gelişmeye hazırım. Çünkü aklımı beğenmiyorum. Yenisini öğrendiğim anda derhal hepsini terk edebilirim. Yeter ki doğru bilgiye ulaşayım. Öğrenmek hayatı aktif ve doğru yaşamak için şarttır. Ben de bu yolun yolcusuyum inşallah.
Evet, maşallah, gerçekten takdirle izledim şu an anlattıklarınızı. Sayın Erdem, anladığım kadarıyla siz şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Eğer bir ilişkide, bir ailede çocuğunuz da olsa, eşiniz de olsa sizi anlamasını istiyorsanız öncelikle siz kendinizi anlayacaksınız ve onlara kendinizi doğru bir şekilde anlatacaksınız.
Çok güzel.
Herhangi bir mazeret uydurmadan, herhangi bir karşı tarafa negatif cümle kurmadan doğru soruları ve doğru cevapları ortaya koyarak, kendinizi doğru bir şekilde ifade ederek ve kendinizi de her daim geliştirerek onlara örnek olursanız, yani siz bazında söylerim ama tabii bütün dinleyicilerimize aynı cümleyi kullanıyorum. Olabilirsek eğer, o zaman karşı taraf da bizi anlar ve biz de onu anlarız. O zaman ilişkideki aslında en büyük sorun baştan çözülmüş olur. Öyle değil mi?
Doğru. Fakat burada bir şeye daha izin verirseniz
estağfurullah, tabii ki, buyurun.
Ben anlaşılır olabilirim. Doğru bir model de olmuş olabilirim. Fakat karşımdaki beni anlamayabilir. Nasıl anlamayabilir? O zaman duygu durumu değişik olabilir. Benim yaptığım, ona yaptığım daha önceki canını yakan bir şey olmuşsa, canını sıkan bir şey olmuşsa, o aklına geldiği için duygularıyla hareket ediyor olabilir. O anda ben anlaşılır olduğumu zannediyorumdur ama yeteri kadar anlaşılır olamamışımdır. Dolayısıyla her şey yaptığımız halde karşımızdaki bizi anlamıyorsa, o zaman yine biz onu anlayıp ona yardımcı olmaya çalışalım.
Peki ne yapacağız bu noktada? Son birkaç dakikamızın içindeyiz bu arada, onu da hatırlatmak isterim.
Öncelikle kendimizi yine doğru ifade etmeye çalışalım. Eğer duygu durumu sıkışıksa sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen çok iyi bir insansın. Bir sıkıntın var mı? Bir kahve içmeye ne dersin? Biraz dışarıda dolaşalım mı? Hani hukukumuza göre.
Evet.
Ya da ben böyle düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz diye. Onun sorularını, onun düşüncelerini de anladığımızda, böyle eğer çok samimi kardeş gibi bir diyalog gerçekleşirse, o da sıkıntısını aşabilir. Biz kardeşiz. Allah bizi kardeş yaptı. Bir bünyenin hücreleri gibi, dokuları gibi, organları gibi, birimizin canı yandığında diğerimiz de böyle duyarlı olmalı. Bizim de kalbimiz acımalı ve ona yardımcı olmak için çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum değerli hanımefendi.
Evet, yani karşı tarafın bizi anlamasını istiyorsak biz de ona onu anlamaya çalışmalıyız. Sadece her şeyi karşı taraftan beklememeliyiz.
Kesinlikle.
Benim anladığım sizin ifadelerinizle. Sayın Erdem, çok çok güzel. Aslında isterim ki keşke daha çok, daha uzun dakikalar boyunca sizinle bu sohbeti edebilsek. Kim bilir neler çıkacaktır cümlenin içinden. Son cümle olarak bu kitapla ilgili ve bundan sonraki kitapla ilgili neler söylemek istersiniz? Son cümle olarak onu rica edelim.
Değerli hanımefendi, benim katletimin arkasında şöyle bir cümle var. İnsanı asıl savuran şey yanlış yapması değil, doğruyu aramasıdır. Doğruyu aramamasıdır. Yanlış yapması değil, doğruyu aramamasıdır. Biz okuyacağız, kitap okuyacağız, insanın duygularını okuyacağız, hayatı okuyacağız, olayları doğru okumaya çalışacağız ve insan olmaya çalışacağız. İbn Arabi diyor ki insan bedeni bir memlekettir. Eğitirseniz medeni olur, eğitmezseniz ormana döner ve ormanda orman kanunları geçerlidir diyor.
Oo, başkası, çok güzel cümle.
Evet. Başkası ne yapıyorsa yapsın. Ben bu beden memleketini eğitmek istiyorum. Anlaşılmasam da, reddedilsem de, yarı yolda bırakılsam da ya da engellensem de, benim cüz-i irade sınırlarım elimde, ben kendimi gelişmeye adadım, iyi insan olmaya adadım deyip yolumuza devam etmeliyiz inşallah.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdem. Dediğim gibi keşke daha uzun vaktimiz olsa, kim bilir ne cevherler çıkacaktı o sizin değerli zihninizden, kitaplarınızdan. İnşallah ikincisini de bekliyoruz. Aile içi iletişimin temelleri 2 kitabını da dört gözle beklediğimizde ifade edelim. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi, sesinize, salonunuza.
Hayırlı günler diliyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da aile danışmanı yazar Saliha Erdim telefon konuğumuzdu. Söz Uçar köşemizde. Eşimi anlamak istiyorum. Aile içi iletişimin temelleri 1 isimli kitap üzerine küçük güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu arada kitabın ikincisi de geliyormuş. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım ve böylelikle programımızın da bugünlük sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor yarın görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.